Ayrım 6.
Genellikle bu işi bir kenar mahalle sinemasının karanlığında yapardı. Bu gece kamyonetin kasasında aynı karanlığı bulmuştu. Tatil kampının bazı görüntüleri, yeni yetme çocukların ekşi ve hoş kokusuyla dolu koğuşta gezinmesi, sabahları yarı çıplak, muslukta yıkanırlarken çevrelerinde dolaşıp yardıma yeltenmesi, sabun ya da havlu isteyip istemediklerini sormak gibi ve bu arada çılgınca bakışlarla hepsini gözleriyle yiyerek süzmesi aklına geldi. Bu görüntüler karşısında kendinden geçmek üzereydi ki Yangos'la aralarında kararlaştırdıkları işaret gevşeklikten sıyrılmasına yol açtı. Olduğu yerde sıçradı, cebindeki tabancayı yokladı, sopasını kaptı ve harekete geçmeye hazırlandı. Bir an sonra kamyonetin fren yapıp durduğunu fark etti. Yere atlamadan önce hızla yaklaşan bir cankurtaran arabasının dönen ışığını gördü. Cankurtaran, kamikazenin tam 2 metre ötesinde durdu. Bu arada Yangos da yere atlayıp yanına gelmişti. Kimin kafasına vuracağız? Can kurtarandaki yaralının. Öldürene kadar mı? Kendine gelmemeli. Van Gogh çevresine bakındı. Büyük İskender Caddesi yakınlarındaki Dragumis Sokağı'nda olduklarını fark etti. Böylesine kalabalık bir caddede harekete geçmek önce ona çok tehlikeli geldi. Bir anda can kurtaranın çevresi suç ortaklarıyla dolmuştu. Aralarında boksör Jimmy ile ayıcıyı da seçebiliyordu. Bunlar dev gövdeleriyle, can kurtaran ve yüküyle meraklıların bakışları arasına set çekiyorlardı. Yangos'la birlikte can kurtaranın arka kapısına yürüdüler, bütün güçleriyle tokmağa asılıp içeri daldılar. Orta boylu bir adam, yüzü gözü kan içinde, sedyeye uzanmıştı. Arka kapıdan giren azıcık ışık yüzünü yeşile boyuyordu. Sırt üstü devrilip tutunacak şey arayan karıncalar gibi güçsüz hareketlerle kendini korumaya çalışıyordu. Van Gogh sopasını adamın başına indirirken Yangos bacaklarına yapıştı. Sopa yerine oturmamıştı ki adam yine kımıldanacak gücü buldu. Van Gogh ikinci kez vurmak için sopasını kaldırdı. Can kurtaranın tavanı gümbür dedi ama yaralı ısırdı elini. Yangos acıyla haykırdı. "Geberemedin ha köpek!" diye söylendi. Aynı anda da şoförün kendisine bakan, şaşkın, dehşet içindeki yüzünü sonra da isteksiz hareketlerle Yangos'u kendini korumaktan aciz yaralıdan uzaklaştırmaya çalışan hemşireninkini gördü. Yaralı sedyeye çakılmıştı sanki. Güç bela onu arabadan dışarı çıkarabildiler. "Gebert şu Bulgarı, öldür köpeği, vur bir daha vur." İşlerini bitirmişlerdi. Bundan sonrası ayıcıyla boksör Jimmy'ye kalıyordu. Van Gogh yumruklarına tükürerek yaklaştıklarını gördü. Kendinden geçen yaralı kaldırıma uzanmıştı. "Yürü," dedi şoföre. Hasta bakıcı kapıyı içeriden kapadı ve can kurtaran hareket etti. Van Gogh kamyonete döndü. Ardından gelen Van Gogh da arabanın kasasına tırmandı. Oradan olup biteni gözledi. Kendinden geçen saygıdeğer yurttaşların "Gebert şu köpeği!" çığlıkları arasında işini bitiren iki dev, kurbanlarını yolun ortasında bırakarak çekip gittiler. Aynı anda Yangos da hareket etti. Dönemece varmadan az önce Van Gogh hareketsiz gövdenin üzerine eğilen ve onu kaldırmaya çalışan iki yayı fark etti. Ama o an yaralıyı kaldırıp kaldıramadıklarını göremedi. 11. Bir mucize sonucu Dragumus Sokağı'nın ortasında parçalanmaktan kurtulan ve iki yayanın koluna yaslanarak ilk yardım hastanesine doğru yürüyen bu adam o gün Selanik'ten geçmekte olan Ede milletvekili Yorga Pyrushas'tı. Burada bulunması akşam yapılacak barışseverler toplantısına katılması için hiçbir sebep yoktu. Ama önceki gece Atina'da Zeyn'in evine plağa okunmuş şiirleri dinleyip baş başa kaldıklarında arkadaşı birden "Yarın Selanik'te yapılacak bir toplantıya katılıyorum," demişti. Pyrushas yüzünü buruşturdu. "Ne o?" dedi Z. "Bir şey söylediğim yok. Gitme de demiyorum. Ama dikkat et. Ben oralıyım. İyi bilirim insanlarını. Şu öğüdüme de iyi kulak ver. Sana vururlarsa karşılık vermekten çekinme. Üstüne çullanmalarına fırsat bırakma." "Yorgo," dedi Z. "Birine vurursam yere sererim. İstemiyorum böyle bir şey yapmayı." Pyrushas o gece Z'ye haber bile vermeden treni atladı ve ertesi sabah Selanik'te indi. Salon bulmakta çekilen güçlüğü Z'ye yapılacak saldırıyla ilgili söylentileri, Piccadilly Club önünde olup bitenleri hemen kendisine anlattılar. O akşam Kavala'ya doğru yoluna devam etmesi gerekiyordu ama Z'nin yanında bulunmak için hareketini geciktirdi. Z'ye hayrandı. Yiğitliğini, cömertliğini seviyordu. 6 ay önce hastalanıp Atina'da bir hastaneye yatması gerektiğinde Z bir kardeş gibi başucunda beklemişti. Bütün kapıların önünde açılması için bir telefon etmesi yetiyordu. Herkesin ona büyük bir saygısı vardı. Benzerlerini çok aşan, bazı dünya sorunlarından bir çocuk kadar habersiz bu adama duyduğu büyük hayranlık onda babaca bir duygu uyandırıyor ve Z'yi korumak istiyordu. Toplantıdan önce onu yaraladıklarına göre çıkışında daha kötüsünü yapmaya hazırdır bu adamlar diye düşündü. Z'nin ne gururlu ve yürekli bir insan olduğunu bildiğinden yanına koşmak, tek başına dışarı çıkmamasını söyleyip yanına almak, korunması için çevresine bir sürü iri yarı genç toplamak niyetindeydi. Z reddetse bile düşündüklerini zorla yapmakta kararlıydı. Bütün gün telefonu başında beklediği ve Tokatlidis'le o sırada bulunan tek kişi, birlikte olayları izlediği EDA merkezinden çıktı. Birlikte toplantı salonunun yolunu tuttular. Pirushas kalbinden rahatsızdı, dinlenmesi gerekiyordu ama bir şeye aldırdığı yoktu. Ön sezisi toplantıya gitmesini fısıldıyordu kulağına. Yakasındaki milletvekili işaretiyle kalabalığın arasında kolayca geçebileceği inancındaydı. Toplantının yapılacağı salon EDA merkezinden oldukça uzaktaydı. Erm sokağına saptığında bu kızgın gecenin haykırışları kulağına kadar geldi. Bütün bedeni bir ürpertiyle sarsıldı. Bu kez Arani'ye aslanları salmışlar diye düşündü. Yaklaştıkça haykırışlar açık seçik duyuluyordu. Böylesine bir canavarlıkla karşılaşacağı aklına bile gelmemişti. Düzenli aralıklarla birbirinden uzak duran sürüyle küçük topluluk arasında kışkırtıcılar gidip geliyor, bu topluluklar arasında örümcek gibi ağları kuruyor ve avın görünmesini bekliyorlardı. Zayıf düşmüştü, yorgundu. Ayakta sallanıyordu ama yapının kapısına varmak için kalabalığı yarmaya karar verdi. Önceleri kimse Pirushas'a dikkat etmedi. İşini bilen bir mayın uzmanı gibi mayınlı araziden geçiyordu. Böylesine bir alçaklık sanki onu da küçültmüştü. Belleğini iyice kazabilmek için çevresindeki suratlara dikkatle bakıyordu. Bu gecenin iğrençliği millet meclisinde büyük bir tartışmanın konusu olacaktı. Milletvekili sıfatıyla emniyet müdürünü görmek istediğini bildirdi. Başvurduğu jandarma emniyet müdürünü sivil kılığıyla gördüğünü ama yerini söyleyemeyeceğini, ortalığın iyiden iyiye karardığını söyledi. Fırtına boyunca bulutların yere yapışıp şimşeklerin sanki toprağın çatlaklarından fışkırdığı izlenimi uyandırması gibi polislerle saldırganlar iyiden iyiye içli dışlı olmuşlardı. Aralarından geçerek kapıya vardı. Orada bir assubay, bir onbaşı, bir de jandarma yeri nöbet bekliyordu. Neyi bekledikleri de belli değildi ya. Tehlikesizce içeri girebileceğini söylediler. Balkondaki hoparlör susmuştu. Çevresine yağmur gibi taş, tahta ve demir parçası yağıyordu. Saldırganların savurdukları yapının duvarlarına çarpıp kapının önüne düşmekteydi. Başına bir şey çarptı, toprağın ayakları altından kaydığını hissetti. Döndü, elindeki demir çubukla ikinci bir kere vurmaya hazırlanan iri yarı genci gördü. Kan, kuru ve buruşuk yanaklarına akmaya başlamıştı. Sersemlemişti ama bayılmadan hemen önce parklardaki heykeller gibi hareketsiz ve sessiz olaya tanık olan assubay, onbaşı ve eri görebildi. ''Ne duruyorsunuz, yakalasanıza!'' diye bağırdı. Assubayın verdiği yanıt şuydu, ''Sakin olun.'' ''Sakin mi olayım? Başıma vurdular. Milletvekiliyim ben, milletvekili.'' Bu sözlerle gücünün yittiğini hissetti. Tokatlidis tam zamanında yetişerek kollarından tuttu ve onu demir kapının ardına sürükledi. Kanını durdurmak için cebinden mendilini çıkardı. Tam o sırada yapının önünde duran taksiyi fark etti. Pirushas'ı bekletmeden hastaneye taşımak için umulmadık bir fırsat çıkmıştı. Ama dışarı çıkamadan iki kışkırtıcı taksi şoförünün yanına yaklaştı. Polisten en ufak bir hareket gelmeden şoför gaza basıp kaçtı. Kendinden geçtiği, kanının bir türlü durdurulamadığı ve kalbinin yavaş yavaş tükendiği bir sırada mırıldandığını fark etti. Z'yi uyarmak gerek. Sakın yalnız başına dışarı çıkmasın. Bunların hepsi yamyam, onu öldürürler. Tam o sırada can kurtaran arabasını gördüler. Kapının ağzındaki Tokatlidis can kurtaranı durdurdu ve yaralının taşınmasını istedi. Ama hemen 20 kadar dev arabanın çevresine toplanıp önüne geçmişti. Elindeki şemsiyeyi sallayan bir adam, "Can kurtaran arabaları insan içindir, onlar için değil," diye haykırdı ve şemsiyesinin sivri ucuyla ardında yaralının iyiden iyiye kendinden geçtiği kapıyı gösterdi. Adamın görünüşü İngiliz lordlarını andırıyordu. Tertemiz giysileri, pırıl pırıl saçlarıyla bir orkestra şefi sanılabilirdi. Kapının ardında bekleyen varisseverlerden iki kişi, Prusyası kaldırıp arabaya taşımakta olan Tokadlides'e yardım ettiler. Yaralı geçirilirken şemsiye gözdağı verircesine ona yöneldi. O an milletvekili yakınında duran gözlüklü bir jandarma yüzbaşısına seslendi. "Yeniden saldırıya geçeceklerini görmüyor musunuz?" Gözlüklü yüzbaşı şemsiyeliye, "Lütfen kaçılın bakalım," dedi ama uzaklaştırmak için de en ufak bir hareket yapmadı. Züppe sövüp sayarak oradan uzaklaştı. Prusyası can kurtarana soktular, kan içinde yarı baygın sedyeye yatırdılar. Tokatlidis ve iki yardımcısı birlikte gitmek için üstelediler de çabaları boşa gitti. "Bizim de birlikte gelmemiz gerekli. Onu parçalayacaklar. Üzerine saldırmaya hazır olduklarını görmüyor musunuz?" "Nasılsa içeride bir hasta bakıcı ve sedyeci var," dedi yüzbaşı. Can kurtaran hareket etti ve yırtıcı hayvan kalabalığını dağıtmak için canavar düdüğünü çalmaya koyuldu. Ama bu davranış hepsini uyarmaktan başka bir işe yaramadı. Bir köpek sürüsü gibi can kurtarana saldırdılar, çevirdiler, tepesini yumruklayıp susamış, kana susamış halde camlarını indirdiler. Karşı kaldırımda duran general hoşnutluğunu belirten bir hareket yaptı. Bu Prusyas denen herifle işgal yıllarından kalma eski hesapları görmek için nicedir fırsat kolluyordu. İkisi de birbirlerine düşman ve fırsat bulur bulmaz birbirlerini temizlemeye kararlı iki ayrı direniş birliğinde görev almışlardı. Sonunda dünya adaleti bu gece yerini buluyordu. Kendisi generaldi, Prusyas ise bu amansız kalın derilerin eline düşmüş bir milletvekili. Can kurtaranın sürünün eline düştüğünü, gerçekten adamların hepsinin yüzü kaç güreşçilerininkini andırıyordu. Gören Tokadlidis, Prusyas'ı bu kiralık katillerin pençesinden kurtarmak için ileri atıldı ama bir yumruk yağmuru altında kaldı. Gökten taş yağıyordu sanki, yol tuzak doluydu, tek koruyucusu sayılabilecek demir kapının ardına sığınmak için geri dönmek zorunda kaldı. Camları kırılmış, tepesi içeriği korkunç bir biçimde çınlatan yumruklarla dövülen, üzerindeki döner ışıkla kalabalığın kurduğu seti aydınlatan, gerçek bombardıman başlayınca düdüğünün sesini kesen can kurtaranın içindeki yapayalnız milletvekili sonunun iyice yaklaştığını hissetti. Her şey o kadar çabuk olup bitmişti ki farkına varacak zamanı bile bulamamıştı. Hastaneden yeni çıkmıştı, yine bir can kurtaranla hastaneye dönüyordu. Ama bu kez yolda can vermesi kaçınılmaz gibiydi. Z için bir kurtuluş fırsatı daha vardı. Canavarların kinine hedef olmakla belki arkadaşına yapacakları saldırıyı da hafifletmeyi başarıyordu. Bunu yürekten diliyordu üstelik. Kendisi inancı uğruna hayatının en iyi yıllarını harcamıştı. Bundan sonra Z'nin sağlayacağı yarar çok daha büyüktü. 1935 yılından beri siyasetin içindeydi. Sırasıyla Metexas'ın zindanlarını, direniş yıllarındaki çarpışmaları, iç savaşı, sürgünü tatmış yine de ölmemişti. Dipnot: Metexas, 1936-1941 yıllarında Yunanistan'ı diktatörlükle yöneten ve kendini hayat boyu başbakan ilan eden general. 5 yıldır tütün tarlaları günden güne kötüleyen, işsizlikten işçileri teker teker yabancı ülkelere göç eden bir işçi kentinin milletvekiliydi. Elinden geleni yapmıştı, kendini yeri doldurulmaz biri olarak görmüyordu. Boş kalan yerini bir başkası doldurabilirdi ama Z'nin yerini alacak kimse yoktu. Savaşa yarasız beresiz ve taptaze giriyordu. Kültürü ve yiğitliğiyle çok şey verebilirdi. Hiç olmazsa onun yerine ben öleyim diye düşündü. Birden, nereden geldiğini kestiremeden gazetelerde sık sık okuduğu zencilerin linç edilme olaylarını hatırladı. Sözde bir beyaz kadının ırzına geçtiği, baştan aşağı yalan, gerekçesiyle hayvan gibi peşine düşülen, kuşatılan, zorla ıssız bir yere sürüklenerek yırtıcı hayvanlara terk edilen zenci. Bu korkunç elektrik sandalyesinden de korkunç can çekişmeyi yakından bilen bütün zencilere acıdı birden. Elini yüzünde gezdirdi, kanın kuruduğunu gördü. Tarım mühendisliği okuyan pırıl pırıl gözlü, tatlı yüzlü kızı gözünün önüne geldi. Babasının şu sıra nerede ve ne durumda olduğunu bilseydi, yarın gazetelerde okuyacak ve acı acı ağlayacaktı. Kızının yarın gazeteleri okuması bile büyük nimetti ya. Görmeden can kurtaranın çevresinde aşılmaz bir engel kurduklarını hissediyordu. Terk edilmiş bir araba iskeletinin içindeydi. Tekerleklerinin yerini çimentonun aldığı, gecekondu mahallelerinde çingene arabalarının yanı sıra yoksulların oturduğu yere çakılı boş kamyonların eşi bir araba iskeletinin içinde. Can kurtaran ilerleyemez olmuştu. Pencerelere tuğla örüp güneş ışığının girmesine engel olurcasına kapamışlardı her yanını. En ufak bir karşılık verecek, kendini koruyacak gücü kalmamıştı. Saatim geldi artık diye düşündü. Can kurtaranın arka kapısının açılıp iki canavarın içeri daldığını gördü. Sonrasını hatırlamıyordu. Kendini ilk yardımda buldu, yaraları sarılırken hangi mucizenin hayatını kurtardığını merak ediyordu. 12. Ayıcı, öteki adıyla Varanaros, bütün gücüyle vurmuştu. Doymuştu dövüşe, kendinden hoşnuttu. Ellerini pantolonuna sildiği birkaç kişinin daha hesabını görmek için geri dönüp yürüdü. Pirüşası kaldıran iki kişiyi görünce adamlara seslendi. ''Ne uğraşıyorsunuz o Bulgar'la?'' yine de üstelemedi. Yanındakilerden biri, ''Namussuz Makedonyalı'ya iyi bir ders verdik.'' dedi. Varonaros, boksör Jimmy'nin sesini tanıdı ve arkadaşını doğrularcasına başını sallayarak ekledi. ''Bu da adam mı be? Paçavra, başka bir şey değil. Bunca çabaya değmez.'' Paçavra olsun olmasın, onların milletvekillerinden biri değil mi? Varonaros sustu. Aslında milletvekili sözcüğünün ne anlama geldiğini pek bilmiyordu. Tanrı canını alsın ki öğrenmek de istemiyordu. Çarşamba günleri öğleden sonra dükkanlar kapandığından erkenden evine dönmüştü. Akşama doğru dükkanına uğrayıp Yorgo'nun Mikanyona'dan getireceği incirleri teslim almayı düşünüyordu. Turfanda yılın ilk incirlerini ertesi gün satışa çıkaracağından sabaha kadar taze kalmaları için ıslak bezin altına dizmesi gerekiyordu. Sonra yine evine dönüp saka kuşları, ispinozlar ve bülbüllerle uğraşacaktı. Evinin avlusunda bir sürü ötücü kuş vardı. Onlarla saatlerce birlikte olmaktan sıkılmıyordu. Saat 7'ye doğru yatağına uzandığı sırada Leandros uğradı. Bu Leandros'u görmek bile istemiyor diye içeri aldı. ''Fil seni istiyor.'' ''Ne yapacakmış beni? İşim var bu akşam. Seni istiyor dedik ya. Yoksa akşam akşam yüzünü görmek için buralara kadar gelir miydim sanıyorsun?'' ''Dükkana uğramalıyım. Yorgo, Mikanyona'dan taze incir getirecek. Bütün bunları komisere anlatırsın. Beni bulamadığını söylersin, olur biter. Sen bulunmayacak heriflerden misin ulan?'' ''Evde yoktu de. Niçin öyle diyecekmişim? Yılanı deliğinden çıkarmak hep bizim işimiz mi?'' ''Başlama yine yakınmaya. Bu akşam ne var? Çok önemli bir şey sanıyorum.'' Varonaros istemeyerek Leandros'un peşinden karakola kadar gitti. Filin ikide bir çağırmasına illet oluyordu. Aşağı yukarı her keresinde de ondan birini dövmesini istiyorlardı. Herhalde yine birini sopa atmaya yollayacaklardı. Varonaros bütün iri yarı kişiler gibi iyi yürekliydi. Dayak atmak onun için güç bir iş değildi. Bu nedenle de adam dövmeyi hiç sevmiyordu. Selam sana Goliat. Otur bakalım. Dipnot. Goliat, Hazreti Davut'un öldürdüğü dev adam, Calut. Sivil giyimli komiser masasının başında sinirli sinirli sigara içiyordu. Varonaros bir iskemle çekti, ağırlığıyla ezdi iskemleyi. Bu akşam seni bir toplantıya götüreceğim. Öteki arkadaşlar da orada. Benim arabamla az sonra hareket edeceğiz. Komiser bey diye yalvardı Varonaros. Bu akşam bana Mikanyona inciri getirecekler. Dükkanda bulunmam gerekiyor. Seni bırakacağım yer dükkanın 100 metre ötesi. Hem iş görüp hem dükkanda duramam ki. Komiser bey, incir çok çabuk çürüyen bir maldır. Özenli bakım ister, yoksa balık gibi kokar. Getirecek adama parasını önceden verdim. Bana bak Varonaros. İncir satmakla bir şey çözümlenmez. İnsanın bir de dükkan sahibi olması gerekir. İyi ama benim dükkanım var ya komiser bey. Sersem dükkanın olduğunu biliyorum. Dul kadının dükkanı. Ama dükkan dediğini işletmek için ruhsat gereklidir. Anlıyor musun? Ruhsat mı? Dul kadının ruhsatı var ya. Tabii var salak. Kim verdi ruhsatı? Kim imzaladı? Siz imzaladınız komiser bey. Tamam. Sen de bir parça kafa olsa ruhsatı verdiğim gibi geri alabileceğimi de düşünmelisin. Bir neden uydururuz nasılsa. Varonaros derin düşüncelere daldı. Geliyor musun? Tabii geliyorum. Bu gece bütün gücünle çalışmanı istiyorum. Kavga etmesem daha iyi komiser bey. Dinle Varonoros. Kavgaya girince insanın canı dövüşü çeker. Yangos'la Vangos uzun süredir bekliyorlar. Sustu. Karşısındakinin gözlerinin içine baktı. Bir şey daha var dedi. Senin dükkanından alışveriş yapan bir komünistle dostluk kurduğunu duydum. Sakın yön değiştirmiş olmayasın. Belki onlarla birliksin. Kim bilir belki de. Yemin ederim ki hayır komiser bey. Her keresinde başka bir dükkana gitmesini söylüyorum. Başka yerden alışveriş etmemekte o diretiyor, ben değil. Hiç insan müşterisini dükkandan kovabilir mi? Müşteri her zaman haklıdır. Ama onunla hiç konuşmuyorum. Her gelişinde işim var diyorum. Komiser gülümsedi. Seni duyan da gizleyecek şeyin var sanır. Her neyse geç kalmayalım. Karakoldan çıkıp arabaya bindiler. Varonoros öne oturdu. Leandros arkaya. Varonoros komiserin arabasına hayrandı. Sefil mahallenin çukurlu yollarından tertemiz asfalta çıkan tek arabanın ön camına asılı küçük ayı hopladı durdu. Bu akşam da yağı kim yiyecek diye sordu Varonoros. Barış konusunda gevezelik etmek üzere Atina'dan gelen biri. Komünistler ona parlak bir karşılama töreni yapmaya hazırlanıyorlar. Herifçioğlu son zamanlarda büyük önem kazandı. Topuna sıkı bir kötek çekmemiz gerekiyor. Nasıl yani komiser bey? Gelecek herif gözünü budaktan sakınmayan sağlam biri. Ona ders verebilmek için senin gibi yapılı kişilere ihtiyacım var. Küçük ayının hoplayıp zıplamasını seyreden Varonoros gülüyordu. Herifçioğlu kraliçenin giysisini yırttırmak için Londra'ya bir karı göndermek üstahlığını bile gösterdi. Dipnot. Kraliçe Frederica 1963'te Londra'ya gittiğinde hapiste olan komünist sendikacı Tony Ambetiello'nun İngiliz eşi sokakta kendisine saldırmıştı. Ne, kraliçemize dokunmak küstahlığını mı gösterdi? O değil be sersem, başkasına yaptırttı. Mecliste de milletvekillerimizden birinin gözünü şişirdi. O sırada Varonoros incirlerini düşünüyordu. Genellikle Mikaniono otobüsü 8'i 10 geçe gelirdi. Sepetlerin otobüs garajından dükkana kadar taşınması için bir çeyrek daha hesaplanmalıydı. Yani Yorgo 8.30'da dükkanda olacaktı. Bir ara tüyüp incirleri toprağa dizdikten sonra sulayabilirse çok iyi yapardı. Saat kaç diye sordu. 8'e çeyrek var, neden sordun? Hiç öğrenmek için. Hala incirlerini mi düşünüyorsun? Yok canım. Dolun ruhsatını yenilememi istiyorsan dediğimi yapmaya bak, anladın mı? Frene bastı, onları arabadan indirdi. Şunu bir kenara çekip öteki yoldan geliyorum, unutmayın ha, gözüm üstünüzde. Varonoros kendinden geçen saldırgan kalabalığın arasına daldı. Aralarında tek bağırmayan kişiydi. Biri gelip uyarana dek sesini çıkarmadan durdu. İşte Pirushas, şunun icabına bakıver. Enayi söz konusu adamı komiserin arabada sözünü ettiği herif sanmıştı. Eşekten düşmüşe döndü. Neredeydi o sözde sert adam? Bu cılız herif miydi öve öve göklere çıkardıkları? Ancak işini bitirdikten sonra boksör Jimmy'den bunun söz konusu herif olmadığını, onun henüz içeride konuşmasını sürdürdüğünü öğrendi. Neredeyse görünecekti o da. Dükkana kadar gidip gelecek zamanı kaldığını düşünerek boksör Jimmy'yi oracıkla bıraktı ve kestirme yollardan birine saptı. Madiona çarşısının boş hali büyük bir mezarlığı andırıyordu. Ortalığı balık ve et kokusu sarmıştı. Vitrinler doldurulmuş mallarla doluydu. Sebze sandıkları orta yere yığılmıştı.